Ayrım 9.
Bu yaşı belirsiz, yorgun insan, 2 yıl öncenin yaşam dolu, sevgi dolu çocuk kadını olamazdı. Sevgi, ne yaptın kendine? Nerede o gülüşün, evi dolduran kahkahan, parlak saçların, gözlerindeki ışıltı, varlığından taşan sıcacık nerede? Evlenmişti. Köksal'la mı diye sordum heyecanla. Hayır, ailesinin bulduğu biriyle. Sevdaları açığa vurulduktan sonra Köksal'la ayrılmışlardı. Bizim evden çıkıp gittiği o gün seviyor muydu kocasını? Aman be abla dedi. Sevgi, koca işte, bilmez misin? Sevsen ne, sevmesen ne? Hiç bilmez olur muydum? İşin tuhafı, sevgi nasıl bu denli çabuk öğrenmişti? Köksal'ı unutmuş muydu? Elbette unutmuştu. Çocukluk işte, başka ne olsundu? Sevgi geçmişi küsümseyip yatsıyordu. 2 oğlan doğurmuştu. 2 yılda başka çocuk istemiyordu. Renkli televizyon istiyordu, oda takımı istiyordu, makyaj malzemesi istiyordu, süslü giysiler istiyordu. Nerede giyeceksin o güzel elbiseleri dedim. Duraksadı. Düşünmemişti, yalnızca istiyordu. İlahi sevgi, Hazreti Ali'den dönmeye hazırdın. Köksal'dan da pek çabuk dönmüştün. Bir tek almaktan dönemiyordun. Acaba Köksal'a ne oldu dedim. Sevgi güldü. Hafif bir acılık bulaştı yorgun yüzündeki gülümseyişe. O da ailesinin bulduğu bir kızla evlenmişti. Sevgiyle aynı zamanlarda. Ne kadar sağduyulu davranmışlar değil mi? İki sevgili birlikte birbirlerinden vazgeçmişler. Herkes kendi örf ve ananesine uygun yoldan yürümüştü. Alışveriş dolu ufuklara doğdu. Köksal da karısı da çalışıyorlardı eşya edinebilmek için. Ama bir türlü yetişemiyorlardı. Öyle çok alınacak şey vardı ki. Böyle mi oldu? Belki. Köksal'la mı diye sordum heyecanla. Hey abla dedi. Başka kimle ne olsun? Boyu bosu devrilesi diye hınçla sürdürdü. Ne diller döküp kandırdıydı beni. Çocukluk işte. Neden mutlu değilsin? Aman be abla, mutluluk kim biz kim? Elde yok, avuçta yok. İkimizin ailesi de yüzümüze bakmaz oldu. Çok lazımmış gibi 2 çocuk doğurdum üst üste. Ne edersin, Allah verdi. Ben de genç kadınım değil mi? İstemez miyim takıp takıştırayım, evimi döşeyeyim? Hani nerede? Mıymıntı herif. Patrondan zam kopartamaz ki. Pısırıklığı ellere, öfkesi zartı zurtu bana. Bıktım usandım valla. Kim bilir, belki de böyle oldu. Sevgiden ayrıldıktan sonra bahar güneşi beni ısıtmaz oldu. Hiç aklın yok be abla demişti sevgi. Küstüm bana. Sen değil miydin evlen diyen? Evlendim işte. Bilmez misin, sevda dediğin tez geçer. Tez geçer ya, tıpkı bahar yağmuru gibi. Tıpkı leylak kokusu, erguvan pembesi gibi. Ansızın her yanı kaplar ve birden yok olur. Sevda geçer de, sevdalar sürse olmaz mı? Yıldızları yakalamaya çalışmak çok mu kötü? Hiçbir zaman ulaşılmaz olanlara, biliyorum, oralara erişilmeye çalışırken başka şeyler bulur insan. Güzellikler ve acılar. Kimse bulutlara dokunmayı düşlemiyor artık. Herkes ayağını sımsıkı yere basıyor. Sağduyulu ve mantıklı. Yere, toprağa, baharda çatırdayan tohumları bağrında besleyen toprak değil bu. Bana sorarsanız çürümeleri, kokuşmaları gizleyen toprak. Neyse ki kimsenin bana bir şey sorduğu yok. Bunca aklı başında insanın arasında bir ben çocuk kalmışım anlaşılan. 2 yıl önceki sevgi çocuğum gibiydi. Şimdi ise anneannem bile olamayacak denli yaşlanmıştı. Anneannemin kuşağının kadınları Çin işi, Japon işi fincanlarından kahvelerini yudumlarken gelincik sigaralarının dumanlarını dertli dertli üfler, benim hayatım bir roman derlerdi. İnsanlar geçmişlerine sahip çıkardı o günlerde. Öyle kadınlar kalmadı artık, öyle sözlerdi. Sevda arayışının bittiği yerde roman da bitti, hayat da. Çocukluğumu istiyorum, çocukluğumu verin bana. Yazarın notu. Galiba Shakespeare demiş, dünya bir sahnedir, bizler de üzerindeki oyuncularız. Belki doğrudur, belki herkes kendi yaşamında bir oyun yazar ve onu oynar. Yaşadığımız dünya böyle bir yapıntıysa eğer, gerçek nerede? Yoksa yapıntı olan sanatın içinde mi gizli? İnsanlara bir şeyler oldu. Herkes tek başına, kalabalıkların içinde ve en yakınlarının yanında bile. Belki herkes birer oyuncu, tek kişilik sahnelerde tek kişilik oyunlar sergileyen ve kadınlar oyunlarını kendileri yazmazlar. Onlar için önceden yazılmış rollere çıkarlar ve yaşam boyu başkalarının kararlaştırdığı rolleri sürdürürler. Birer oyun kişi olup çıkarlar. Bu yapıntı kişiliğin gerisinde gerçek kimlikleri büyüyüp gelişmez. Belki de ölüp gider. Oyuncu bile yok olur. Geriye kostümlü bir yapıntı kalır. Kadınların yaşamı budur işte. Onlar gerçeği arayamaz. Bulsalar bile söyleyemezler. Ne kocalarına, ne çocuklarına, ne patronlarına. Gerçek dudaklarını yakar, cezalandırır onları. Onlar gerçeği ancak sanatta yakalayabilirler. Gerçek yaşam niyetine yaşadıkları yapıntı bir tiyatro sahnesinde akıp gider ve onlar ancak gerçek bir tiyatro sahnesinde gerçekten var olabilirler. Kayısı Gülü, birinci perde. Sahne, sıradan bir mutfak, orta halli bir apartman dairesinin 5 metrekarelik mutfağı, hafifçe loş, duvarların badanası eskimiş. Sıçramış yemek sularının, dumanın ve nemin izleri belirgin. Evyenin yanında küçük bir pencere, camı puslu, perdesi pek temiz değil. Pencereden zamanla renkleri belirsizleşmiş apartman duvarları gözüküyor. Bölük pörçük, grimtrak, kareler ve dikdörtgenler. Tezgahın üstü çok sayıda çeşit çeşit kirli kapkacakla dolu. Tencereler, tabaklar, çatallar, bıçaklar, bardaklar vesaire. Üstlerine yapışmış yiyecek artıkları, kalabalık bir ailenin kullanılmış beslenme gereçleri. Tezgahın yanında fırın, üstünde har har yanan ocaklar, fokur fokur kaynayan iri kıyım tencereler. Kalabalık bir ailenin beslenme hazırlığı. Dört bir yanda dolaplar, dolaplar. Dolapları dolduran porselen, cam, metal, melamin gereçler. Köşede ağzına kadar dolup da taşmış büyük bir çöp bidonu. Kalabalık bir ailenin beslenme artıklarının depolandığı yer. Kovadan hafifçe sızan koku. Havada pişen yemeğin, bulaşık deterjanının ve çöp kokusunun karışımı. Üretim, tüketim ve bakım onarım kokusu. Sıradan bir mutfak işte. Bol kokulu ve sessiz. Oyuncu, orta yaşlı, orta boylu bir kadın, orta halli bir ailenin anası, sıradan bir kadın, her şeyi orta karar, kilosundan başka, şişman bir kadın bu, hep kollarıyla çalıştığı, bedeninin diğer kısımları durgun kaldığı için belinden alt tarafı daha da şişman, saçlarını boyamaya epeydir savsaklamış, diplerden aklar belirmiş iyice, güzel taramamış da onları, sırtında eski bir giysi ve hırka, önünde yeni bir önlük. Çocuklarının armağanı, ayaklarında kısa yün çoraplar, pantufla terlikler, yüzü manolitik diye betimlenen türden yani anlamsız, sıradan bir kadın işte, bulaşıkları yıkıyor ve kendi kendine sessizce konuşuyor. Kadın, niyeyse çocukluğum hep aklımda son günlerde, niyeyse de mutfağa girer girmez düşüyor aklıma eski günler, ömrüm burada geçiyor sayılır, ne alınacak ne verilecek ne temizlenecekleri. Bugün ne pişirecekleri yoluna koyduktan sonra hep bizim yalı canlanıyor karşımda. Şu pis duvarlar değil de rıhtımla kayıkhane gördüğüm sanki. Bir de çınar ağacı. Yoksa at kestanesi miydi? Babamın altına rakı sofrası kurduğu. Sonra manolyalar acep full muydu? Aklım karışıyor. Yo işte pırıl pırıl daha dün gibi hepsi gözümün önünde. Bahçedeki salıncak ve şu küfe hanımların çitinden görünen kayısı gülleri. Şu tabak gibi onlar iri iri. Hala yanağımda duyarım annemin tokadını. Anneciğim, anneciğim vurma, ne olur vurma. Ben koparmadım, ben yapmadım anneciğim. Islak bir kedi yavrusu gibi kıvranıyormuşum. Sonradan Faika Kalfa öyle dediydi. Fitnat Hanım dur vurma, öldürecek misin çocuğu? Dur hele anlayalım, belki de o koparmadı. Ben sana komşulardan şikayet getirmeyeceksin demedim mi? Şak inen tokat. Ben sana kimseyle kötü olma demedim mi? Şak bir daha. Ne demek komşunun bahçesindeki gülü kopartmak? Onlar nadide güller, aşılı güller, rezil. Şak bir daha. Hırsız mı olacaksın? Hırsız mı ha? Söylesene utanmaz. Hırsız olmak mı senin niyetin? Bizim aile şerefimizden başka neyimiz var? Şerefimize leke mi süreceksin ha? Şak şak şak ve şak. Fitnat Hanım elini ayağını öpeyim. Fitnat Hanım bırak çocuğu. Bir cahilliktir etmiş. Gülün rengine aldanmış. Bir daha yapmaz. Değil mi kızım? Değil mi yavrum? Bir daha yapmazsın değil mi? Zavallı Faika Kalfa. Zavallı Kalfacığım. Nasıl da dil döküyordu. Hey gidi Kalfa hey. Öleli tam 27 yıl oldu. Gül de ne güldü. Kayısı rengi, kadife gibi kocaman. Nerede şimdi öyle güller? Milletin bahçeyle uğraşacak vakti mi var? Ya da ortalıkta bahçe mi kaldı? Şu hale bak. Pencereden gözüken duvar parçalarına hınçla bakar. Zavallı kalfa. Hala kulağımda sesi. Kızım af dile annenden. Bir daha yapmayacağım de, söz ver yavrum. Ben koparmadım anneciğim. Kalfacığım, ben koparmadım. Kızım uzatma, af dile bitsin. Hadi benim yavrum, af dile. Öfkelendirme anneni daha beter. Bak Faika, görüyor musun inadı? Arka çıkma şuna. Baba annesi kılıklı. Hem yalancı hem inatçı. Anneciğim ben yapmadım ki. Niye yalan olsun? Kopardım dersem yalan olur. Vallahi de billahi de Enver kopardı. İnan anneciğim, Enver'di koparan. Halil'in ağabeyi Enver. Görüyor musun Faika kalfa? Hem yalancı, hem asi, hem iftiracı. Şak şak. Aman hanımım, gözümü seveyim Fitnat hanımım. Kafasına vurma, aptal edeceksin çocuğu. Yalancı. Şak şak. Hey gidi Fitnat hanım hey. Zavallı anneciğim, öleli tam 15 yıl oldu. Nasıl da kocamıştı, nasıl da güçsüzdü. 50 yıl önceki Fitnat hanımla en küçük bir benzerliği bile yoktu. Şöyle köşelere büzülür kalırdı sessiz. Karıncayı incitmekten ürkercesine. Hala yanağımda duyarım tokadının acısını. Yalancı diye gürleyen sesi kulaklarımda. Yalancı, iftiracı, asi. Yalan nedir kızım Ayten? Yalan karşındakinin duymak istemediğidir. İftira nedir? Asilik nedir? Hepsi aynı şey. Karşındakinin duymak, görmek, bilmek istemediği. Kimse bana bir daha yalancı demedi. Ne kocam, ne oğullarım, ne kızlarım. Ne kadar yakışıklı oldun kocacığım bu yeni takım elbiseyle. Aman oğlum üzülme. Suç sende değil, hocanda. Taktı sana bir kere. Onun için kırık not alıyorsun. Kızım, senden güzeli mi bulacak o inayi oğlan? Üzme kendini. Aklı başına gelir elbet. Ah, çok zevk aldım kocacığım. Sağ ol. Arslan kocam benim. Şey, sırası değil ama aklıma geliverdi. Mutfak musluğu tamir istiyor. Yarın biraz para bırak, olur mu? Abi güzel kızım, şu bulaşığı bir yıkayıver. Eline mi yapışır? Vallahi inan benden temiz yıkıyorsun. Oğlum, o spor ayakkabısı sana alamayız ki. Bak vallahi söz, yılbaşında baban ikramiye alsın, o zaman söz. Şimdi olmaz yavrum, azıcık bekle. Peki yılbaşında ne halt edeceğim? Aman canım, şu günü bir atlatayım, yılbaşında da yeni bir mazeret düşünürüz evelallah. Evet, kimse bana yalancı demedi. Bana pasaklı, beceriksiz, akılsız dediler. Bazı şefkatli, merhametli filan da dediler. Övdükleri de oldu, olmadı değil ama yalancı demediler. Ne kocam, ne oğullarım, ne kızlarım. Bir kez rahmetli Fitnat Hanım demişti 50 yıl önce. Ne olacak, gül gibi geçinip gidersin insanlarla. O kadar zor değildir herkese istediğini vermek. Çocuk aklı işte. Ben kopardım anne, söz bir daha yapmam deseydim de dayaktan kurtulsaydım. Yo, çocuklar böyledir işte. İyi geçimin yollarını onlar ne bilsin. Annem yoruldu da mı beni bıraktı? Yoksa babamın seslenişi mi noktaladı dayağı? Hatırlayamıyorum. Babamı duydum bir ara. Faika, Faika diye Kalfa'yı çağırıyordu. Sonradan anlattı Faika Kalfa. Fitnat Hanım'a söyle, yetişir Ayten'in dövdüğü demiş. Yoksa ben aşağı ineceğim, iş fenaya varacak ha demiş. Ya öyleydi işte eski zaman erkekleri. Hep uzaklarda bir yerlerde dururlardı. Yüksek bir yerlerde. Oradan parmak sallarlardı. Kesin gürültüyü, aşağı inersen fena olacak. Hiç aşağıya indiklerini, hiç o fena denen şeyin olduğunu görmedim. Hoş, şimdi de aynı değil mi? Ne diyor bizimki? Hanım, söyle şu oğlana para isteyip durmasın benden. Vallahi fena olacak. Hanım, kızının yaptıkları şurama geldi artık. Geceleri kaçta geliyor eve? Kırdırmasın bacağını bana. İşin sonu fenaya varacak. Dedim ya, hiç o fena denen şeyin olduğunu görmedim. Ah, ilk zamanlar nasıl kahrolur üzülürdüm kızlarla oğlanların babalarıyla araları bozulacak diye. Ona üzül, buna üzül. Eh, ben de can taşıyorum, yeter artık. Umursamıyorum. Yoksa tansiyonum fırları veriyor, bilmem kaça. Zaten niyeyse hep çocukluğum geliyor aklıma. Oğlanların da kızların da peşini bırakıverdim gitti. Kocamın, ooo, onu çoktan olduğu gibi kabul ettim. Ne anlamaya ne de değiştirmeye uğraşıyorum. Tabii ki ne oğlanlara ne kızlara aktarıyorum babalarının sözlerini. Dedim ya, insan zamanla hoş geçimin yollarını öğreniyor. Bir dersin çocuğa baban kızıyor fena olacak. İki dersin bakar velet bir şeyin olduğu yok. Babam da benim o meşhur kayısı gülü dayağını yediğim gün aşağıya gelse ne olacaktı? Zavallı babacığım, tam 41 yıl oldu öleli. İçkili titrek haliyle üst kattan sofaya inse bir şey değişir miydi? Alkolik olmuş, işini kaybetmişti. Annem bilmem ki ondan çekinir miydi? Belki de onun için babam hiç aşağıya inmezdi. Hep faika kalfayla anneme haber yollayıp durdu. Babam güçlünün gölgesi gibi yaşadı bir başına. Herkes onun için Zahim Bey ne efendi ne kibar bir insandır derdi. Tam bir İstanbul efendisi. İnce, zarif, duygulu, setre pantollu, yakası karanfilli, kaytan bıyıklı, güçlünün gölgesi. Demek ki 50 yıl önce de dünya efendi insanların ancak gece gündüz sarhoş gezerek dayanabildikleri berbat bir yerdi. Manolyalar, fulyalar, çınar ağaçları, kayısı gülleri olsa bile, denizin rengi gri değil de maviydi ise bile. Bizim evde duyulan ses anneminkiydi. Ortalarda görülen annemdi. Ne kadar güzel ve ne kadar güçlüydü ve ne kadar uzak. Hem yakın hem uzak. Bakmaya doyamazdım ona, öyle güzeldi. Nerede bende şans, şansım olsa yüzüm anama çekerdi. Babaanneme benzemişim ben. Onun gibi çirkin olmuşum. Onun için mi beni kucağına almazdın anne? Babaannemi sana anımsattığım için mi? Hiç öyle şey olur mu demişti Faika Kalfa. Annen seni çok seviyor. Hepinizi çok sever. Ablalarını, ağabeylerini. Sonra kulağıma eğilip fısıldamıştı. Benden duymuş olma ama onda sinir var. Babam içiyor ondan mı diye sormuştum ben de fısıldayarak. Nereden aklıma geldiyse küçücük yaşımda Faika Kalfa şaşırmış gibi bakmıştı yüzüme. Aa yavrum, senin baban içkici mi? Akşamdan akşama bir tek atıyor. O kadarı erkekliğin şanındandır a kızım demişti. Hey gidi rahmetli Kalfacık. Demek o da insanlarla hoş geçinmenin yollarını öğrenmişti. E niye sinir var annemde diye üstelemiştim. Enik onu meraklanmıştım. Kendi annesi o küçükken ölmüş ya, Allah vermesin, ince hastalıkmış. Rahmetli deden Yemen'e sürgün giderken yollarda ölmüş. Anneannen Bağdat şehrinde ölmüş kalmış, uzak ellerde zavallıcık. Annen daha 7 yaşındaymış. İşte o gün bugündür Fitnat Hanım'a bir korkudur gelmiş. Ben öleceğim Faika, çocuklarım ortada kalacak der durur. Onun için seni fazla öpüp okşamaz. O ölürse sen daha az yan diye. Ağabeylerim bak delikanlı oldular. Ablaların gelin oldu. Onlar küçükken onları da almazdı kucağına. Ya güzel kızım, anasız kalırsa işleri daha az sızlasın diye. Hey gidi Fitnat Hanım, belki de doğruydu Kalfa'nın dedikleri. A kızım, ben anneni bilmez miyim? Şuncacık çocuktum rahmetli dedenin evine geldiğimde. Fitnat Hanım'la birlikte büyüdük. Sonra o nereye gittiyse ben de oraya. Hep yanındaydım annenin. Sinir var onda. Korku var korku. Ölüm korkusu. Kim bilir belki. Bende yok mu sanki ölüm korkusu? Hastalık korkusu, kaza korkusu, hırsız korkusu. Geceleri yatağımdan kalkıp bakmaz mıyım kapı iyi kilitli mi? Hava gazı musluğu kapalı mı? Ay evde birisi mi geziniyor? Erkekler akıllarına getirmez böyle şeyleri. Biz kadınlara has sinir illetleri. Niye ki acep? Kim bilir, belki Fitnat Hanım da korkuyordu. Onca güzelliğine, yüksek perdeden gürleyen sesine, kamçı gibi şaklayan tokadına karşın. Babam kendi görünmez kulesinde içki şişeleriyle birlikte yaşamasa, onun yanında olsa daha mı az korkardı? Annemi hep çok güçlü bellemiştim çocukken. Öyle ki yaşlılık günlerinde şu divanın üstünde ihtiyar bir kedi gibi büzülüp ürkek ürkek çevresine bakınırken bile silinmedi gözlerimden o zorba kadın. Güzel ve zorba. Ona hayrandım ve ondan çok korkardım. Hep yanımda ve o kadar uzaktaydı. Bana çok az dokunur, ancak bağıracaksa benimle konuşurdu. Belki de bunca yıl sonra doğan tekne kazıntısı Ayten'i ta en baştan beri istememişti. Öyle mi Kalfacığım? Selahattin, Bahattin, Saime, Saniye'nin üstüne yıllar sonra Fitnat Hanım 40'ına yaklaşırken pat diye bir Ayten. 1925 doğumlu. Hoppala. Ayten de nereden çıktı şimdi? Ya adlar bile değişir zamanla. Öyle dinli minli isimler yokmuş ben doğduğumda. Onlar tarihe karışmışmış. Bizim zamanımızda Cumhur vardı. Ata vardı. Kemal vardı. Enver. Evet, Enver de vardı. Sonra Reha vardı. Oğuz, Ceyhun, Seyhun, Noyan. Bir de tenli isimler vardı. Gülten. Teni gül kokulu. Nurten. Teni nur gibi ışıldayan, Ayten, teni ay gibi parlak, sonra Beyhan, Bey ve Han, Nurhan, Nur artı Han filan. Şimdi hangisi mi moda? Ha mesela Devrim. Yok o eskidendi, Evrim. O var mı ki? O da eskidendi canım. Belgin, Sezgin, Rengin, aman ne bileyim ben işte. Acep başka diyarlarda da isimler böyle zırt vırt değişir mi? Her neyse Selahattin, Bahattin, Saime, Saniye, Pat diye Ayten. Ha Kalfa, annem beni doğurmayı istememiş miydi, öyle mi Kalfacığım? Akıs hiç öyle bir şey olur mu cahil? Sen analık nedir bilmiyorsun. Ana yavrusunun yüzünü görür görmez kanı kaynar, içi ısınır. Peki sen analığı nereden biliyorsun be Kalfacığım? Hiç doğurmadın ki. Yalnız bize Fitne Hanım'ın çocuklarına analık ettin. Kim bilir belki sen analığı doğuran kadınlardan daha iyi öğrenmiştin. Karşı konmaz bir güç gibiydi annem. Belki de Kalfa haklıydı. Yalnızca ürkmüş ve çaresizdi. Onun için böyle bağırıyordu. Korkusunun sesini duymamak için. Öleceğinden korkuyordu. Çocuklar ortada kalacaktı. Onlara kim göz kulak olacaktı? Sarhoş kocası mı? Korkuyordu. Dayanacağı kimsesi yoktu. Babası, ağabeyleri ölmüştü. Oğulları kendi havalarındaydı. Malına, mülküne nasıl sahip olacağını bilmiyordu. Tabii korkuyordu. Nasıl bugüne kadar aklıma gelmemiş? Komşulardan ödü patlıyordu. Karısı gülünü çaldın, şırak. Zaten ona eğri bakıyorlardı. Koca Miralay, Sezai Bey'in kızına, eski soylu bir ailenin düşmüş üyesine, sarhoş ve işsiz bir adamın karısı. Müflis tüccar Zahim Bey'in refikası. Yeni zenginler türemişti. Şimdiki gibi kör kör parmağım gözüne değildi her şey. Ne bileyim, çiğ köfteyle viski içilmiyordu. Lüks mobilyalarla plastik iç içe değildi. Zengin karıları krep döşün giyerdi. Etin yanında şarap içilirdi ama geçmişe ve geçmişten arta kalanlara dudak büken yeni zenginler sarmıştı her yanı. Osmanlı Miralayı Sezai Bey hiçbir anlam taşımıyordu onlar için. Artık Cumhuriyet paşaları, Cumhuriyet tüccarları, Cumhuriyet zenginleri vardı. Sezai Bey'den kala kala aile şerefi kalmıştı anacığıma miras diye. Aile şerefimize leke mi süreceksin? Şırak! Zavallı anneciğim, neredesin? Keşke ölmeseydin. Şu köşede ürkek bir hayvan gibi büzülüp otursaydın. Seni kollarımla sarıp ihtiyar bedenini ısıtsaydım. Deseydim ki, anne artık korkma, hepsi geçti. Hayatın korkunçluğu bitti. Artık saygınlığı korunacak içkici bir kocan, yetiştirip okutulacak küçüklü büyüklü yaş yaş çocukların parasızlık içinde döndürülecek koca bir yalın yok. Hepsi bitti.